Elçilerin İşleri 17. bölüm 1'den 15'i okuyoruz.
Amfipolis ve Apollonia'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek art arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyordu. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Pavlus'la Silas'a katıldılar. Yahudiler bunu kıskandı. Çarşı pazardan topladıkları bazı kötü insanlardan bir kalabalık oluşturup kentte kargaşalık çıkarttılar. Pavlus'la Silas'ı bulmak ve halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile bazı kardeşleri kent yetkililerinin önüne sürüklediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler diye bağırıyorlardı. Yason onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar. Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle işlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek, kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler Paulus'un Veria'da da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Paulus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteos ise Veria'da kaldılar. Paulus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Paulus'tan Silas'la Timoteos'un bir an önce kendisine yetişmeleri yolunda buyruk alarak geri döndüler.
Evet, son zamanlarda ünlü birisinin biyografisini okudunuz mu? Bazen biyografi okumayı seviyoruz değil mi? Hayat öykülerini insanların, işte başlarına gelenleri okuyoruz. İşte devlet büyüklerinin, bazen sanatçıların, ünlü generallerin, işte tarihte yaşamış ünlü insanların biyografilerini okuyoruz. Evet. Okudunuz mu böyle biyografiler? Evet.
Osman Hamdi Bey'in biyografisini okudum, Ressam en son.
Evet. Evet, başka?
Tesla.
Atatürk'ün?
Tesla.
Tesla'nın. Evet. Evet. Kim? Elvis'in biyografisi. O bitmiyor hiç.
Evet.
Evet, devam ediyor. Peki Hristiyan bir düşünürün, teoloğun biyografisini okuyan var mı aranızda? Örneğin R.C. Sproul. R.C. Sproul'un hayatını okuyan. R.C. Sproul'un hayatını, R.C. Sproul'u biliyorsunuz. Bazı, Türkçe'de de bazı kitapları var. Mutlaka okumuşsunuzdur. Yani R.C. Sproul'un hayatını okurken veya yazarken tabii ki teolojisini bir kenara koyamıyoruz değil mi? Teolog olarak, ilahiyatçı olarak mutlaka teolojisi de biyografisine yansıyor. Hayatına yansıyor, neler yaptığına neler yaptığına işaret ediyor teolojide, düşüncelerine işaret ediyor. Evet, biz de tabii bugün bu konuya girdiğimizde özellikle biraz böyle biyografimize, teolojinin biyografimize yansımasını göreceğiz. Biyografi haline gelmeyen teoloji arzulu düşünmeden başka bir şey olamaz. Elçilerin İşleri 16'da Kutsal Ruh'un Pavlus'u nereye götürmek istiyorsa egemen bir şekilde oraya yönlendirdiğini ve sonrasında da ruhun insanları kurtardığını görmüştük. Tanrı'nın kelamını anlaması için Lidya'nın yüreğinin Rab tarafından açıldığını okumuştuk. Ve bu teolojik gerçeğe hep birlikte amin demiştik değil mi? Lidya'nın yüreğini Rab açtı dediğimizde bu demek ki bizim elimizde olmayan bir şey. Demek ki bu Rabbin bir armağanıdır demiştik. Yani iman Rabbin bir armağanıdır. İşte denklemin biyografi kısmı. Tanrı'nın mutlak egemenliğine olan inancımız günahkarları kurtuluşa getirme sorumluluğumuzu ortadan kaldırıyor mu? Evet, iman madem Tanrı'nın armağanıdır, bizim başarımız değildir, o zaman yani bütün bunları Rab veriyorsa, kurtuluş tamamen Rabbin mutlak egemenliği altında ise, tamamen onun hakimiyetine bağlıysa bu kurtuluş, bu iman armağanı ve Rabbin kurtarma eylemi, yani bizim yaptığımız hiçbir şey yoksa o zaman bizim sorumluluğumuz ne oluyor? Bizim sorumluluğumuz ortadan mı kalkmış oluyor diye bir soru soruyoruz. Yani ya da seçildik ama dondurulduk mu? Yani seçildiğimiz gibi bırakıldık mı? Veya dondurulmuş seçilmişler miyiz? Yani seçildikten sonra dondurulduk mu? Bir görevsiz miyiz? Hiçbir görevimiz yok mu? Ne de olsa Tanrı kurtaracaklarını kurtarıyor deyip her şeyi Tanrı'ya mı bırakıyoruz? Elçilerin İşleri 16'da bireyleri kurtarmakta ilahi güce odaklanıldığını görüyoruz. Geçen hafta bunu gördük. Yani Tanrı'nın gücüyle bu bireylerin kurtulduğunu, işte Lidya'nın, o köle kızın, Romalı zindancının Tanrı'nın gücüyle kurtulduğunu görmüştük. Şimdi de 17. bölümde kurtarma işinde insanları araç olarak kullanan Kutsal Ruh'u görüyoruz. Yani Kutsal Ruh insanları kurtarma işinde araçlar olarak kullanıyor. Pavlus'u kullanıyor, Silas'ı kullanıyor, Timoteus'u kullanıyor ve diğerlerini kullanıyor. İncil müjdesinin vaaz edilmesi esas araçtır. Evet, insanları kullanıyor ve insanları kullanırken de insanların müjdeyi açıklamasını kullanıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in yeryüzüne geldiğini, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıha kadar götürüldüğünü, çarmıhta acı çektiğini, öldüğünü, gömüldüğünü ve dirildiğini anlatan bir müjde vaazı Tanrı'nın aracıdır. Tanrı da bunu insanları kullanarak yapıyor. Yani insanlar Tanrı'nın araçları olarak Tanrı'nın müjdesini konuşuyorlar, müjdesini vaaz ediyorlar, vaaz olarak veriyorlar veya açıklıyorlar. Tanrı'nın egemen olduğunu gösteren teoloji yaşam biyografimizde kendisini şöyle göstermeli. Yani vaaz vererek, öğreterek, müjdeleyerek ve Mesih'in tanıkları olmaya bağlı Hristiyanlar olarak. Bizler teolojimizi vaaz vererek, öğreterek, müjdeyi bilmeyenlere açıklayarak ve Mesih'in tanıkları olarak biyografimiz haline getirmeliyiz. Evet. Yani bizim teolojimiz, bizim biyografimiz haline gelmeli veya biyografimizde teolojimiz mutlaka olmalı. Tanrı inancımızın nasıl olduğu bizim biyografimizde açık olmalı. Ve Filipi'den ayrılan Pavlus, Silas ve Timoteus Roma yolu olarak bilinen Via Egnatia yolunun üzerinden, bu arada Via Egnatia şeklinde Google Earth'e yazarsanız çıkıyor. İstanbul'dan Edirne üzerinden Selanik'e kadar gidiyor. Selanik'ten denize kadar vardıktan sonra Arnavutluk üzerinden devam eden bir Roma yolu diye biliniyor. Hatta Roma'ya kadar giden Via Egnatia yolu karşımıza çıkıyor. Evet, Pavlus, Silas, Timoteus Roma yolu olarak bilinen Via Egnatia yolunu kullanarak Amfipolis, birinci ayette Amfipolis ve Apollonia'dan geçerek Selanik'e geldiler diyor. Eğer atlarla seyahat etmişlerse yolculukları yaklaşık 3 gün kadar sürmüştür diye tahmin ediyoruz. Peki neden Selanik'e geliyorlar? Pavlus insanların toplu olarak bulunduğu yerlere gidiyor. Çünkü Selanik Makedonya vilayetinin başkentiydi o zamanlar. Pavlus kelamı vaaz ettiğinde yine teolojisini de göstermiş oluyor. Teolojisini de biyografisine koyuyor mutlaka. Şimdi birincisi 17.2'de, şimdi vaaz, tabii vaazının kaynağına bakıyoruz. Pavlus'un vaazının kaynağına. Kaynak olarak birincisi 17.2 ayetinde Pavlus'un vaazının kaynağını görüyoruz. Filipi'de bir sinagog yoktu. Ama burada, yani Filipi'de sinagog aramıştı, bulamamıştı. Ama burada yani Selanik'te Yahudilerin bir havrası vardı diyor birinci ayette. Ve daha önce de sık sık gördüğümüz gibi Pavlus ilk olarak ne yapıyordu? Gittiği her yerde Yahudilerin sinagoglarına gitmeye alışkanlık haline getirmişti. Pavlus'un geleneğiydi bu. Bir yere gittiği zaman mutlaka o bölgede bir sinagog, bir havra var mı yok mu bunu öğreniyordu. Ve ilk gittiği yer burası oluyordu. Ve burada da bir havraya gittiğini görüyoruz. İkinci ayet şöyle diyor. Pavlus her zamanki gibi Yahudilere giderek ard arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerine tartıştı diyor. İkinci ayette. Kutsal yazılar eski antlaşma anlamına geliyordu tabii ki. O zamanlar, yani Pavlus'un zamanında kutsal yazı dendiğinde eski antlaşma aklımıza geliyor. Ve Pavlus da Yahudilerle onların havrasına giderek ve hatta üst üste ikinci ayette de dediği gibi 3 Şabat günü boyunca Yahudilerin bu havrasına giderek onlarla kutsal yazılar üzerine sohbet ediyor, tartışıyor, akıl yürütüyor. Kutsal yazılar eski antlaşma anlamına geliyordu. Pavlus bir kutsal yazı vaiziydi. Bu prensibi vaiz olmayan sizlere de uygulayalım. Çevrenizdeki insanlara tanıklık etmek için nasıl bir araç kullanacaksınız? Pavlus Mesih'e işaret etmek için eski antlaşmayı kullanmıştı. Günümüzde yapılan müjdelemeler ya da tanıklıklar en çok neye odaklanıyor? Yani bugün müjdeleme yapıldığında, hani bazen duyuyoruz işte biz müjdeleme yapmaya çıktık diyorlar. Veya günümüzde yapılan tanıklıklar, verilen tanıklıklar neye dayanıyor? İşte benim yaşamımda şunlar oldu, bunlar oldu. Yani kendi insanın kendi tecrübelerine, kendi yaşamına dayanan tanıklıklar görüyoruz değil mi? Evet, günümüzde yapılan müjdelemeler ya da tanıklıklar insanın kendi tecrübelerine dayandığını görüyoruz. Çoğu kişi bak Tanrı benim için neler yaptı diyerek kendi subjektif deneyimlerine odaklanıyor. Ve belki de Yuhanna 3.16'da işte Tanrı sizi o kadar çok seviyor ki biricik oğlunu verdi diyerek bu tanıklığını bir şekilde tamamlıyor. Bizler her gün Rabbin kelamına odaklanmalıyız. Hem eski hem de yeni antlaşmaya odaklanmalıyız. Pastör vaaz verirken kelamın vaaz edilmesini dinlemeliyiz ve sonra da bu vaaz üzerine düşünmeliyiz. Ve sonrasında da aynı kelam mesajını bizi dinleyecek birisine, birilerine götürmeliyiz, aktarmalıyız, vermeliyiz. Şimdi ikincisi de Pavlus'un vaazının yöntemine dikkat edin. 17.2.3. ayetlerde 3 fiilin kullanıldığını görüyoruz. Pavlus burada veya Luka bunu yazarken 3 fiil kullanıyor. Tanrı'nın egemen bir şekilde insanları kurtarırken aynı şekilde egemen bir şekilde kurtarma eyleminin araçları olarak bizleri de kullanmakta olduğunu gösteren bir kanıt sunmamız gerekiyorsa bu ayetleri gösterebiliriz. Şimdi ilk olarak Pavlus kendisini dinleyenlerle kutsal yazılardan akıl yürütüyor. Aslında kutsal yazılarda tabii burada tartışıyor diye elimizdeki çeviri oradakilerle tartıştığını söylüyor. Tartışmak biraz daha itici gelebilir bazılarınıza. Yani işte Yahudilerin 3 Şabat günü ard arda Yahudilerin havrasına tartışmaya gitti dediğinizde 3 Şabat günü ard arda gittiğine göre demek ki tartışmamış. Başka bir şey yapmış. Ne yapmış? Grekçe dialekhato diye bir kelime. Yani sadece tartışmadan ibaret değil. Bazen tartışma anlamına gelebilir ama tartışma üçüncü, dördüncü anlamlarda. Sohbet, işte soru cevap, akıl yürütme. Daha çok birlikte kutsal yazıları açtılar. Bunlar üzerine düşündüler, akıl yürüttüler. Anladıklarını, aa bak burada bunu diyor, burada şunu diyor. Yani Paulus onlardan biriymiş gibi onlarla birlikte oturdu. Onlarla birlikte eski antlaşmayı açarak birlikte onlarla akıl yürüttü anlamında bir kelime bu. Şimdi ikincisi, üçüncü ayette görüyoruz bunu. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyordu. Yani eski antlaşma hikayelerini biliyordu ve bütün bunlarla Mesih'i açıklıyordu. Evet, açıklama. Birincisinde akıl yürütme. Evet, akıl yürütüyor, açıklamalarda bulunuyor. Üçüncüsü de kanıtlar gösteriyordu. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu diyor. Başka bir deyişle eski antlaşmayı o kadar iyi biliyordu ki bu şeylerin nerede ön bildiri olarak açıklandığını ve İsa Mesih tarafından nasıl gerçekleşmiş olduğunu onlara açıklıyordu. İşte bak bu Mesih'te şöyle gerçekleşti diyerek açıklamalarını kanıtlarla kanıtlıyordu, destekliyordu. Evet. Eğer bu işi sadece Tanrı'ya bırakmamız gerekseydi, kurtuluş konularında akıl yürütmek, açıklamalar yapmak ve kanıtlar sunmak için neden kendisini bu kadar zorlasın, değil mi? Yani madem kurtaran Tanrı, Pavlus neden böyle açıklamalar yapmak zorunda hissediyor kendisini? Kanıtlamalar sunmak zorunda veya eski antlaşma konusunda akıl yürütmek zorunda olduğunu hissediyordu. Evet, Pavlus eski antlaşma konusunda akıl yürütüyordu. Açıklamalar yapıyordu. Bunlarla ilgili kanıtlar sunuyordu, değil mi? Eğer Pavlus bunu yapıyorsa demek ki bir araç olarak kendisinin kullanıldığını biliyordu. Yani Rab bunu yapmasını istiyordu Pavlus'un. Pavlus o insanların canlarını düşünüyordu. Onların da kurtuluşa ermelerini istiyordu. 1. Selanikler 2:7-8'e bakın. 1. Selanikler 2 7. ve 8. ayetlerde şöyle diyor: Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik. Bir anne gibi ne diyor burada? Çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Düşünebiliyor musunuz? Pavlus müjdeyi verirken bir anne şefkatiyle bu müjdeyi onlara verdiğini söylüyor. 2. Korintliler 5:14 ve 5:20'de şöyle diyor: Bizi zorlayan Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu: biri herkes için öldü, öyleyse hepsi öldü. Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın diyor. Evet. 1800'lerde yaşamış C.H. Spurgeon isimli bir vaiz şöyle diyor: Eğer günahkarlar suçlu çıkarılıp cehenneme gönderileceklerse en azından cehenneme bizim bedenlerimizin üzerinden zıplasınlar. Eğer günahkarlar suçlu çıkarılıp cehenneme gönderileceklerse en azından cehenneme bizim bedenlerimizden sıçrasınlar. Yani onların önlerine geçelim, onlara bu müjdeyi verelim. Ve eğer yok olacaklarsa kollarımızla dizlerini tutup kalmaları ve çılgınca kendilerini yok etmemelerini istemeliyiz. Eğer cehennem doldurulmak zorundaysa en azından bizim müjdeyi vererek engelleme çabalarımıza takılsınlar ve cehenneme gidenlerin hiçbirisi uyarılmadan ve kendileri için dua edilmeden gitmesinler. Evet, İzmir Protestan Kilisesi olarak bizler İncil'i vaaz etme yöntemimizle tanınmalıyız. Evet, Rabbin kelamını net bir şekilde vaaz edebilmeliyiz. Üçüncüsü, Pavlus'un vaazının içeriği. Evet, Pavlus'un vaazının içeriğine dikkat edelim. Daha önce vermiş olduğu vaazlarda da Pavlus'un vaazlarının içeriği şuydu. Mesih çok basit bir şekilde dün Yunanistan'daydık. Dün işte Kios adasındaydık. Orada bir pastörle tanıştık. O pastörü ziyaret eden Yunanlı bir adam vardı. Onun yanında otururken müjde şudur diyor. Yani Mesih'in yeryüzüne gelmesi, bizim günahlarımızı üzerine yüklenmesi, çarmıha gidip ölmesi, gömülmesi ve dirilmesidir. Yani basitçe müjde budur. Evangelion budur. Bizler de bunu yapanlar olarak bilinmeli, tanınmalıyız. Pavlus'un vaazının tek içeriği de buydu. Mesih ne yaptı? Mesih şunu yaptı. Mesih bunu nasıl yaptı? Şöyle yaptı. Bütün içerik Mesih'le alakalıydı. Ama Pavlus'un bu özelliğini burada Luka'nın nasıl anlattığına dikkat edin. Pavlus'un akıl yürütme, açıklamalarda bulunma ve kanıt gösterme nedeni neydi? Üçüncü ayette şöyle diyor. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Yani vardı sonuç neydi? Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyordu diyor. Ve bu vardığı sonuçta size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir diyor. Evet, Mesih acı çekmek zorundaydı. Neden? Çünkü günahlarımız adil bir Tanrı tarafından cezalandırılmak zorunda. Günahlarımız cezalandırılmalı. Cezalandırılmayı hak ediyor. Bunu nereden öğreniyoruz? İntikam için kanı topraktan haykıran, kendi kanı topraktan haykıran Habil gibi eski antlaşma peygamberliklerinden öğreniyoruz. Yaratılış 49'da eşeğini bir asmaya, sıpasını seçme bir dala bağlayacak, giysilerini şarapta, kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak diyen Yahuda ile ilgili peygamberlikte görüyoruz. Yaşaya 53'te ve acı çeken hizmetkarın yaptıklarında bunları çok açık görüyoruz. Mesih'in dirilmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü Mesih bizim itaatsizliğimiz, günahımız, isyanımız için kurban kuzusu olarak ölmüş olduğundan Tanrı'nın bu kurbanı kabul edip etmediğini bilmek zorundayız. Evet, işte bu yüzden Pavlus Romalılar 4:25'te İsa Mesih'in bizim doğruluğumuz için dirildiğini söylüyor. Bunu nereden öğreniyoruz? Mezmur 2'de babanın oğlu hakkında söylediği "Sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum" diyen sözlerle öğreniyoruz. Mezmur 16'da Davut bedeninin çürümeyeceğini ve Tanrı'yı yüz yüze göreceğini söylediği ayette görüyoruz. Mezmur 22'de "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" dedikten hemen sonra "Senin ismini kardeşlerime ilan edeceğim topluluk içinde sana hamd edeceğim" dediği zaman görüyoruz. "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin? Eli eli lama azabtani" dedikten hemen sonra "Senin ismini kardeşlerime ilan edeceğim topluluk içinde sana hamd edeceğim" dediği zaman bunu görüyoruz. Son olarak Pavlus'un vaazının sonucunu özellikle size anlatmak istiyorum. Daha önce de gördüğümüz gibi bazıları inanıyor, bazıları da inanmıyor, değil mi? 13:48'de bunu görmüştük özellikle. Elçilerin işleri 13:48'de gördüğümüz gibi sonsuz yaşam için belirlenmiş olanlar inanıyorlar. Ve geri kalanlar, yani belirlenmiş olmayanlar, inanmıyorlar. 17:4'e bakalım. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Pavlus'la Silas'a katıldılar diyor. Ama başkaları inanmıyorlar. 17:5'e özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Şey diyor, Yahudiler bunu kıskandı diyor. İnançsızlıkları sadece entelektüel bir reddetmeden ibaret değil. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü biz bunu şöyle anladığımız için şöyle kabul ediyoruz diyerek böyle bir entelektüel bir akıl yürütmeden ibaret olmadığını görüyoruz. İnançsızlıkları 17:5-7'de şiddetli tepki vermelerine neden oluyor. Ve 13 ve 17:13'te veri ya da bu durumun tekrar ettiğini görüyoruz. Kardeşler hemen şöyle diyor 10. ayet. Kardeşler hemen o gece Pavlus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler diyor. Evet, Pavlus yeni bir yere gittiği zaman ne yapıyordu? Hemen o bölgedeki sinagoga uğruyordu değil mi? Burada da aynı şeyi yapıyor. Buradaki Yahudilerin verdikleri karşılığa özellikle dikkat edelim. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydiler diyor 11. ayet. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Yani Veria'daki Yahudiler Pavlus'un açıklamalarını gerçekten de dinleyip şiddete başvurmadan ve sadece kutsal yazılara göre akıl yürüten bir topluluktu. Pavlus, Silas, Timoteus onların yanına gittiğinde Veria'daki Yahudiler sinagoglarında eski antlaşmaları açtılar. Eski antlaşmadaki Pavlus'un yaptığı açıklamaları dinlediler. Bununla ilgili kanıtlara baktılar ve buna göre akıl yürüttüler. Evet, bunun üzerine şu sözleri okuyoruz 12. ayette. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti diyor. Veriyalıların imanı ile ilgili 3 noktaya özellikle dikkat edelim. Birincisi, Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak diyor 11. ayet. Evet, Veria'da birincisi Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşıladılar. Kelama verdikleri önemi görüyoruz. İkincisi, evet, yani bunlar Veriyalıların imanıyla ilgili 3 nokta. Birincisi, Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşıladılar. İkincisi, her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı diyor 11. ayet. Evet, incelemek olarak çevrilmiş olan Grekçe anakrinontes kelimesi yasal inceleme anlamlarında kullanılıyor özellikle. Yasal olarak bu söylenenlerin gerçek mi, sahte mi olduğunu didik didik edip bütün kutsal kitabı araştırdıklarını görüyoruz. Üçüncüsü, Rabbin kelamına vurdum duymaz bir şekilde davranmıyorlar. Tam tersine her gün kutsal yazıları inceliyor olduklarını görüyoruz. Evet, bugün Tanrı'nın yaşayan sözünü, Tanrı'nın yaşayan kelamını duydunuz. Bu sözü işittiğinizde tembelce yerinizde durmayın. İstekle kabul edin. Aynen Veriyalılar nasıl hareket ettiyse o şekilde hareket edin. Bu sözü inceleyin. Bu sözü araştırın. Bu sözü tartın. Bu sözle ilgili, bu kelamla ilgili akıl yürütün. Düşünmeden, akıl yürütmeden işitmeyin. Ayrıntısıyla inceleyin. Öylesine işitmekte kalmayın. Her gün Rabbin yaşayan sözüne geri dönün. Okuyun ve bu okuduğunuzu yaşayın. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.